Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Öncelikle Allah-u Teala'ya hamd ederek bize dili, kalemi, beyanı öğrettiği ve imkanı verdiği için, ardından bize hidayet rehberlerinin serdarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine lütfettiği ve bizlere de ona ümmet olma şerefi bahşedildiği için hamd ederiz. Tekrar sizleri selamın en güzeli en kutlusuyla selamlarız. Hocamızla gerçekleştirdiğimiz önceki programlarda genel itibariyle bir kavram ve kültür haritası
bir ısındırma.
Bir ısındırma modları, genel kavramlar, güzel bir hikayesi vardır. Almanlar file ilişkin bir kitap yazmışlar, biliyor musunuz onu? File ilişkin bir kitap yazın demişler. Adamlar gelmiş şöyle 600-700 sayfa. Fil teorisine giriş cilit 1 kısım 1 diye.
Bizimki de 10 hesap.
Bizimki de o hesap mı olur mu bilmiyorum ama ben acizane bu genel kavramları önemsiyorum. Çünkü insanlar kavramlar üzerinde düşünüyor ve zihinsel haritalarını oluşturuyorlar. Bunları oturtmadan da bunların verdiği ışığa doğru gitmek de mümkün olmuyor. Hocam bu kısa girişten sonra ilk programımızda biraz böyle bir ucundan tırtıklamıştık medeniyet, kültür. Sizin güzel bir ifadeniz vardı, kültür en büyük küfürdür gibi. Şimdi medeniyet kavramı dediğiniz zaman pek çok tarifi var. Kelime köküne gittiğiniz zaman şehirden geliyor, Medine'den geliyor. Medenileşme diyoruz. Peki tabii insanın aklına şu gelmiyor mu? Din diye bir olgumuz var. Bizim dinimiz hayatımızın yatay ve dikey anlamda, yani zaman anlamında da doğumdan kabire kadar her anını kuşatan, yatay anlamıyla da bütün mekan ve zihin olgumuzu kuşatan bir din anlayışımız var bizim elhamdülillah. Peki böyle bir anlayış varken medeniyet nereden çıkıyor? Buna bir ihtiyaç var mı? Bunlar birbirinden farklı kavramlar mı? Yani burada bir farkında olmadan sekülariteye mi giriyoruz? Yani din, tamam din kavramımız var, ona karşı çıkmayalım ama bir yerde de bir medeniyet yürüsün mü diyoruz? Yoksa bunlar aynı zemin üzerinde farklı kompartımanlarda giden bir trenin farklı vagonları gibi mi?
Şöyle, şimdi bir defa daha önceki haftalarda şunu söylemiştik. Müslümanlar olarak tarihte yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizini yaşıyoruz. Son 200 yıldır.
Evet hocam.
İkinci büyük medeniyet krizini yaşıyoruz. Birincisi 13. 14. yüzyılda Moğol Haç saldırılarıyla yaşanan krizde. İkincisi birincisinden daha şiddetli. Birincisinde, birinci medeniyet krizinde biz dünyevi olan her şeyimizi kaybettik. Bütün gücümüzü kaybettik. Akdeniz Müslüman gölü haline gelmişti. Hristiyanların bir tahta parçası bile yüzdüremedikleri, İbni Haldun'un ifadesiyle tarifiyle bir yerden Müslüman gölü haline gelmişti. Dolayısıyla oradan her şeyi kaybettik biz. Yani bu dünya ilişki.
İlk fakat büyük medeniyet yıkımıyla.
Tabii. Yani Moğol ve Haçlı saldırıları, Bağdat'ın düşüşü, Kurtuba'nın düşüşü.
Kudüs, Bağdat. Yani,
tabii.
Yani aralarında belki kronolojik olarak 50'şer, 60'şer, 100'er yıllık olabilir ama 13, bir dönem 14. itibarıyla. Evet. Tabii buyurduğunuz gibi.
Estağfurullah. Şimdi birinci medeniyet krizi, bu dinleyicinin, insanların zihnini açar bu karşılaştırma, mukayese. Birinci krizle ikinci kriz arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Yani birinci krizdeki en önemli farklılık şu: Müslümanlar dünyaya ilişkin her şeylerini kaybetmelerine rağmen kendilerine olan güvenlerini yitirmediler.
Yani bir celladına aşık olma durumu yok orada.
Yok. Bu çok önemli bir şey. Bunun nedeni de, yani silip süpürmesine rağmen Moğol istilasının, Haçlı saldırılarının kan revan içinde bırakmasına rağmen İslam dünyasını, bunun nedeni de 200 sene önce hazırlık yapılmış olması. Gelen tehlikenin fark edilmiş olması.
Üç yani büyük akidede, kurucuyla demiştiniz tabii, değil mi geçen?
Mahşer'in üç atlısı diye tarif ettiğim Melikşah, Nizamülmülk ve Gazali.
Ve Gazali.
Özellikle Gazali'nin temelleri koyucu rolünün etkisiyle çeyrek asırda bir omurganın, bin yıllık bir omurganın temellerinin atılmış olması. Çeyrek asırda bin yıllık ehli sünnet omurga dediğimiz, benim ehli sünnet omurga diye tarif ettiğim omurganın inşa edilmiş olması. Yani çünkü gelen tehlike sadece fiziki saldırıyla yetinmeyecek, yetinmiyor. Yani İslam'ın hızla yayılması, bunu daha önceden biraz girmiştik. İslam'ın kısa sürede, yarım asırda bütün dünya coğrafyasına yayılması, bütün kültürlerle, medeniyetlerle, felsefe gelenekleriyle temasa geçmesi, bir anda ister istemez Müslümanların zihinlerinin Allah pamuğu gibi savrulmasına yol açtı.
Değil mi? Yani ister istemez bir şek şüphe demeyelim de bir sarsılma oluyor. Yani tabii. Ne oluyoruz? Biz hakkız. Tabii. Ama bir adam kalkıyor, işte Orta Asya bozkırlarından geliyor, bir putperest geliyor, Bağdat Ali Hilafet Merkezi'ni yerle bir ediyor. Öbürü kalkıyor Fransa'dan, Clermont'dan, işte Saint Michel'den kalkıyor, geliyor Kudüs'ü işgal ediyor. Ne oluyoruz gibi bir özgüvensel problem bile oluşabilirdi.
Şimdi ben aslında burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ilginç olabilir. Biz burada geçmişten falan bahsederken tarih olsun, tarih yapalım, tarihi bir vaka anlatalım diye geçmişten bahsetmiyoruz. Hı. Ben hiçbir zaman geçmişten geçmiş olduğu için bahsetmem. Geçmişten geleceği nasıl inşa edebileceğimi görebilmek için bahsederim.
Hocam tam bu arada müsaadenizle ukalalık addetmezseniz bir size söylemek istiyorum. Geçen okudum, çok hoşuma gitti. İbn Haldun diyor ki yani belki de bir mukaddemenin birinci cildinden ben onu çıkarttım kendime. Yani o kadar kafam ona çalışıyor. Geçmişin geleceğe benzerliği suyun suya benzerliğinden tabii, fazladır diyor.
Tabii.
Yani dolayısıyla bu tarih bilinci, tarih felsefesi boş bir iş değil, çok önemli bir iş.
Tabii.
Ve vaka nüvisliğin de ötesinde bir iş buyurduğunuz gibi.
Tabii. Şimdi şu buradaki şey şu. Yani biz işte geçmişe gönderme yapıyoruz ama asıl geleceği nasıl inşa edebileceğimizi görebilmek için. Yani şu. Yarım asırda doğuda Çin'e kadar, Pasifik'e kadar, batıda Atlantik'e kadar, İber Yarımadası'na kadar yayılmış olması, bütün kültürlerle o coğrafyalardaki, burası dünya demek aslında. O tabii, coğrafyalardaki
o dönemin zihinsel, kültürel dünyası burası.
Dünya burada dönüyor. Burada zaten. Tabii. Dolayısıyla bu coğrafyada dönüyor. Sözün ettiğim yani Çin ve Pasifik, Atlantik arası. Dolayısıyla merkezi Doğu Akdeniz.
Doğu Akdeniz, doğru.
Yani Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Atina'nın, İskenderiye'nin, Roma'nın, dolayısıyla İstanbul'un tarihi rol oynadığı coğrafya. Fakat burada ilginç olan şey şu. Bu geleceği neden Müslümanlar yapabilir? Gelecek neden sadece Müslümanların olabilir? Sorusunun cevabı burada gizli işte.
Evet. İlginç. Buyurun hocam. Ha. Yani biz şuradan mı geliyoruz? Erken hareket etmiyorum inşallah. Biz 25 yıllık, 50 yıllık bir dönemde bir yapılanma oluşmakla beraber dönemdeki bütün kadim medeniyet deyin, kültür deyin, düşünce felsefe deyin, felsefe deyin. Yani işte dediğiniz gibi haritaya açın, en batı ucu Roma'dır. En doğu ucu da gidin, Orta Asya Çin'dir.
Evet.
Oraya kadarki havzaya nüfuz eden, nüfuz etmekle kalmayıp etki eden, etki etmekle de kalmayıp etkilenen ama kendi dönüşmeyip aldığı etkiyle kendini transforme etmeyip kendi kendini yeni bir medeniyet halinde inşa eden bir yapı kuruyoruz.
Yani hem kendisi dönüşmüyor hem de dönüştürmüyor.
Dönüştürmüyor. Bravo.
Yok etmiyor. Önemli. Bu ne demek biliyor musun? Ben şöyle bir şey söylüyorum. Yani bakın. Tarihte gelmiş geçmiş bütün medeniyetlerin üzerine oturuyorsunuz. Bütün dinlerle, medeniyetlerle, kültürlerle, düşünce gelenekleriyle temasa geçiyorsunuz. Bütün bunların hepsinden besleniyorsunuz. Hepsini besliyorsunuz. Hiçbirini yok etmiyorsunuz. Ve bütün bu yolculuğu yarım asırda yapıyorsunuz ve oradan muazzam bir medeniyet çıkıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani yarım asırda çölde.
Tabii.
Çölde ortaya çıkmış, Arabistan çöllerinde ortaya çıkmış bir yolculuk bütün dünya coğrafyasına yayılıyor. Bütün medeniyetlere nüfuz ediyor. Bütün medeniyetlerin hepsinden besleniyor. Vahyin filtresinden geçerek hepsini kendisine mal ediyor. Ama hiçbirini kendisine benzetmiyor. Hepsini de temasa geçtiği, hakim olduğu, hükümranlığı altına aldığı bütün medeniyetleri, kültürleri falan da kendi olarak ve kendi kalarak yaşamasını sağlayabilecek bir zemin de hazırlıyor. Bu ne demek? Bu insanın ihtiyacını hissettiği şey bu.
Yani bugün aranan şey bu.
Şu an önümüzdeki 100 yılda, 200 yılda, yani şu an itibariyle şiddetle ihtiyacını hissettiği şey bu. Biz bunu yarım asırda, bütün yani yarım asırda zaten bir dinin bütün dünya coğrafyasına yayılması, hiçbir tarihçinin, tarih felsefecisinin izah edemediği bir şey. Bu bir. Bunu unutmayalım. Nasıl bir şey ki bu? Yarım asırda bir anda dünyaya ulaştı. Dünyayı bir şekilde Müslümanlaştırdı, girdi bütün coğrafyaları bir şekilde. Tabii tümünü değil. Dolayısıyla ama hiçbirine dokunmadı. Hiçbirini kökünü kazıma Avrupalılar gibi, barbarlar gibi. Barbar onlar.
Barbar.
Barbar diyor bize. Müslümanlara barbar diyorlar. Özellikle medyayı falan kullanarak IŞİD falan gibi iğrenç şey yapıyorlar. Medya üzerinden algı üretiyorlar.
Algı üretiyorlar.
Yani Paul Feyerabend'in tam burada bu şeyi hani o şeyde kullanılıyor ama çok hoşuma gitmeyen bir şeydir. Şu an bayağı saplama. Tam bir saplama bu. Yapalım. Paul Feyerabend anarşist bilim felsefecisi. Çağımızın en cins adamlarından birisi. Bütün hikaye Batılıların 2500 yıllık medeniyet, sivilizasyon, uygarlık yolculuklarını bir cümlede özetledi.
Ne dedi hocam?
Dedi ki 2500 yıllık Batı uygarlığı varlığını ve hegemonyasını korumasını, dünya üzerinde hegemonya kurmasını zamanla, özellikle son 400-500 yılda dünya üzerinde hegemonya kurmasını ve dolayısıyla bu hegemonyasını korumasını iki şeye borçlu dedi. 2500 yıllık yolculuğun özeti bu. Bir, silah. İki, ikna, medya.
Propaganda.
Propaganda. Misyonerlik faaliyeti.
Evet.
Yani felsefede de Greklerde ne vardı? Sofistler retorik yapıyordu.
Tabii sofistler paradoks.
Retorik yapıyordu.
Tabii doğru.
Yani ikna etmeye çalışıyordu. Yani Grekler de insanların ezberlerini bozalım. İşte felsefe Greklerle falan başladı diye. Greklerde felsefe yok ki, politika var.
Politika var. Retorik
politika
var.
Yok. Politika şiirsel olan, insan şairane yaşar bu dünyada diyordu Hölderlin. İnsan şairane yaşar bu dünyada.
Estetik üzerinde yani. Estetikle yani, beraber şairane yaşar.
Tabii. Yani işte İslam, iman, ihsan yolu.
Kıvamı.
İhsan tam o tahsiniyat. Tahsiniyat. Yani bizim geleneğimiz onu ne güzel anlatmış. Yani üç temel yolculuk biçiminden bahsediyor. Bir, zaruriyat, farz, herkese farz. İki,
şeriat zemini yani.
Evet. İki, haciyat, yükümlü olanlara farz. Yükümlü evet. olanlara farz. Tahsiniyat, mübah.
O kıvama gelene farz.
Ama o...
Süper ya. Çok... O kıvama gelene farz. O kıvama gelemeyene değil ama o kıvama gelene...
Tam öyle bir şey söyleyecektim. Lafı ağzımdan aldım, ne güzel oldu.
Estağfurullah.
Yani halbuki yani...
Bir açalım istersen hocam. İhsan hangi kıvam? İhsan kulun Allah'ın kendini gördüğünü, yani görmesi değil haşa. Allah zaten görüyor. Yani ihsan kıvamına ulaşsın ulaşmasın. Küfrün en dibinde olsun. İmanın en... Allah onu zaten görüyor. Mühim olan Allah'ın onu gördüğünü kendi içselleştirme, modern tabiriyle kıvamına ulaştı mı adam?
Tabii.
O ihsanı yaşamaya başlıyor.
Ben hatta şöyle bir yazı yazmıştım. Yani şeriat, marifet, evet. tarikat, hakikat veya bu dörtlü, üçlü şeklinde de olabilir. Zaten marifetten, hakikatten bahsediyorsak tarikatten zaten bahsediyoruz demektir. Orada mı demiş? Şimdi burada ilginç olan şey şu. Şöyle bir yazı yazmıştım. İki sanki. Biri gerçek, biri sahte. Hangisi gerçek? Hangisi sahte? Şimdi içinde yaşadığımız çağ, bakın orada yani Müslim, Mümin ve Muhsin.
Muhsin.
İnsanın kamil yolculuğu bu.
Aynen öyle hocam.
Tamam mı? Kemal merdivenlerini tırmanma yolculuğu. Kemal merdiveni nerede tırmanıyor? Ferdiyetin zirvesine ulaştığında. Bireysellikle alakası yok bunun.
Ferdiyet sırrı.
Ferdiyet sırrı.
Yani Aziz Mahmut Uday Hazretleri'nin o mesela İlahi çok ilginç orada buyuruyor hocam. Açan rahı tevhidi, bulan farkı tefridi diyor.
O kadar.
Resulullah Efendimiz için. Yani tabii. Tefrit tabii. Sizin, ben geçen bir not almışım sizin bir konuşmanızdan. Mesafe kaybı.
Tabii.
Farkındalığın kaybı, mesafenin kaybı diye.
Evet.
Aslında burada şunu mu demek lazım? Yani üzerimize yaftalandığı gibi bizim algımız ferdiyeti, insaniyeti reddeden bir algı değil.
Hiç ilgisi yok.
Hiç ilgisi yok. Tam tersi, tabii. En ayağının sabit bastığı yere koyan,
tabii.
birey değil ferdi oluşturan bir algımız tabii var bizim.
Çünkü İmam Rabbani Hazretleri çok büyük iş yaptı. Yani dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin yaptığı yolculuğu unutmayalım. Ve yaptırdığı yolculuğu önümüze nasıl açtığını. Yani asıl olan şeriat.
Amen.
Ama Zerruk diye mağripli bir mutasavvuf var. Kavadü tasavvuf. Orada ya sadece o cümle üzerine 4-5 program yaparız aslında biz. O cümle okudum kafayı yedim. Kavadü tasavvuf. Tasavvufun ilkeleri, kaideleri. İlke değil de kaide daha, kaide, sütun.
Daha sağlam.
Kavadü sütun, sütun. Kavadü tasavvuf. İlke de güzel kelime de. Şimdi orada diyor ki şeriat mübeyyendir. Hakikat muayyen.
Muayyen. Sabite sabite sabite diyoruz ya hocam ilk baştan beri programımızda. İşte evet. Sabitemiz bizim hakikat aslında.
Tabii. Ama ben onu şöyle yorumladım. Bu da zihin açıcı. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Şeriat hatırlatmaktır. Hakikat hatırlamaktır.
Evet.
Fıtratı hatırlaması. Eles bezmini hatırlaması.
Hatırlaması. Muayyen. Değişmiyor. Mesela.
Ayani sabiteler.
Ona ilişkin evet. Ben geçen bir yerde okurken Taftazane Hazretleri'nin şerhinde bir cümle yakaladım. Hazret diyor ki eşyanın hakikatleri sabit ve mevcuttur diyor. Yani bizde bize göre ona göre zaman aslında bu kavramlardan çıktığınız zaman tarihselciliğin de ne olduğunu anlıyorsunuz. Sekülerizmin de ne olduğunu anlıyorsunuz. Hümanizmin de ne olduğunu anlıyorsunuz. Ve devam ediyor Hazret Hocam. Hak vakaya mutabık olan şeydir diyor.
Bak şimdi aslında bu sözünü ettiğiniz şey Taftazani'nin alıntılı asıl cümle Ömer Nesefi.
Ömer Nesefi Hazretleri'nin şerhi zaten tabii.
Ömer Nesefi akaidin ilk cümlesi. İlk cümle.
Tabii ilk cümle bu.
Ama ne cümle ya? Akaid. Hakaik ol eşyayı sabit etin. Cümleye bak ya. Ama tam ondan önce bir de şey var. Ön cümlesi var. Hakaik ol eşyayı sabit etin de. Ne?
Biraz bektaşilik olacak ama orasını okumadım.
Yok o çok önemli bir şey. Buyurun. Orada olmamış olabilir. İşte çok ilginç küçük ayrıntılar gibi gözüküyor ama meselenin püf noktası burada gizli.
Buyurun.
Hatta şöyle bir hatıramı anlatayım.
Buyurun.
Bir gün bir özellikle tasavvufla ilgilenen bir tane profesör arkadaşla Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'dan oradaki öğrenci arkadaşlar orada milli görüşün çok güzel çalışmaları var.
Allah razı olsun.
İGMG.
Avrupa'da gerçekten çok kuvvetli bir zemin halindeler.
Yani son 7-8 senede çok güzel çalışıyorlar. Özellikle genç arkadaşlar master, doktora falan yapan üniversitede bir şekilde varlık gösteren. Yani bir Müslüman kadronun yetiştirilmesi konusunda güzel çalışmalar var.
Son zamanlarda da hocam duyduğum kadarıyla şey bir yol ayrımına girmişler. Yani konumuz o değil ama bir belki seyircilerimize hatırlatma babında olabilir. Belli parti kimliğimiz yok artık bizim diyorlar. Son 3-4 senedir.
Evet.
Biz artık bir İslami hareketiz sadece diyorlar. Ama gerçekten orada hem zeminleri çok sağlam hem çoğu kişiyi savrulmaktan korumuşlar. Allah razı olsun. Evet. Buyurun hocam.
Şöyle arkadaşlar dediler ki hocam bir kişi daha şey yapsak ayarlasak. Ben de işte o tasavvufla ilgilenen arkadaşı isim vermiyorum yani ayıp olmasın nezaketsizlik olmasın. Söyledim tamam hocam dedi. Çıktık yola otele girdik. Almanya'ya vardık otele girdik. Dedi ki bizim bir metafiziğe ihtiyacımız var dedi. Müslümanlar, İslami kesimler, seküler kesimlerden zaten beklemiyorum. Yani bu farkındalığı. Biraz derinlik çap gerekiyor. Özellikle İslami kesimlerin bunlara daha fazla dikkat etmesi lazım. Bizim bir metafiziğe ihtiyacımız var. Bizim önümüzü açacak şey metafizik.
Dedi.
Dedi. Yani mesela Konevi'nin kitabı Konevi metafiziği diye çevrildi. Ya yapmayın ya. Metafizik akılla yapılan bir şey.
Evet.
Bakın. Fizik ötesi ama fizik ötesini akıl üzerinden yani aklı eksen olarak yani fiziği eksen olarak fizik ötesini anlamaya çalışıyorsun.
Metafizikte.
Tabii. Tamam mı? Yani bunun tarihsel olarak ortaya konuş biçimi bu. Yani Aristo metafizik yapmış. Descartes metafizik yapmış. Kant metafizik yapmış. Marx metafizik yapmış.
Ama hep kendi akıl referanslarıyla metafizik yapmışlar.
Fiziği ekseni olarak metafizik
yapıyor. Hocam Mevlana Hazretleri çok güzel bir ifadesi var. Bunun için buyuruyor ki evladım diyor akıl diyor layık olmadığı işlere koşarsan diyor affedersiniz, çamura saplanan merkep gibidir diyor. Çıkamaz diyor.
Eyvallah. Şimdi buradaki problem ne? Bakın, fizik değişkenler, fizik ötesi. Yani metafizik sabiteler. Fizik ötesi. Yani
tabii,
fizik, fizik ötesi. Mabadü tabia. Bizim felsefi geleneğimizde tabiat üstü, tabiat ötesi dediğimiz şey ulu, ilahi olan, melekuti olan.
Hı hı.
Dolayısıyla dikey eksen. Dolayısıyla sabiteler melekuti alem ama aynı kökten türeyen kelimelerden bir cümle kuruyorum. Dikkat edin. Yani Müslüman zihnin nasıl işlediğine ilişkinde burada bir ipucu da vermiş oluyoruz.
Buyurun hocam.
Kur'an-ı Kerim'deki kavramların ben nasıl işlediğine ilişkin. Kur'an zihninin, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in inşa etmeye çalıştığı Müslüman zihnin nasıl işlediğine ilişkin bir harita çıkardım. Tabii bunu ayrıca işlemek lazım. Çok ağır bir mesele bu. İnsanların kafasını burada fazla ütülemek istemiyorum.
Estağfurullah. Ama önemli hocam. Bunlara
şimdi ama en azından şunu söyleyelim. Yani bir tekil olarak, bir çift olarak, bir üçlü olarak, bir üçlünün katları olarak aynı kökten türeyen kelimeler anlam kümeleri oluşturacak şekilde, anlam haritaları oluşturacak şekilde inşa edilmiş bir
yani
yapı
var. Yani birden çok boyutlu bir adeta analitik geometri oluşuyor burada.
Şöyle, yani bir tekil, aynı kavram tekil düzlemde
tabii,
kullanılıyor.
Doğru.
Çift düzlemde kullanılıyor, çoğul düzlemlerde kullanılıyor. Yani söylemek istediğim ama. Yani ben özellikle çift ezvaç, zevceyn, Kur'an-ı Kerim'de her şeyi çift yarattık diye vuruyor ya Allah-u Teala. Biraz, özellikle o biraz kilit aslında. Asıl kilit
orada
olana,
bir kilitte zıttık zaten.
Tabii.
Zıttık da bir çiftlik oluşturuyor aslında.
Tam işte bak buraya ilişkin bir cümle kuracağım. Dedim ki bizim kavramlar başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı
oluşturamazsınız.
Kuramazsınız.
Altın cümlelerimizden biri buydu zaten. İlk haftadan beri tekrar ettiğimiz.
Tabii usul cümlesi. Şimdi metafizik diyoruz. Mabadü tabiye deyince ama o kelime de bize ait ama kavram bana ait değil. Yani fizik üzerinden metafizik yapıyorsun. Mülk alemi üzerinden melekut alemini anlamaya çalışıyorsun. Buradaki şeye dikkat edin. Mülk alemi, meleke ikisinin kökü de aynı kökten türüyor. Birisi fizik dünyaya ait, mülk alemi.
Eşya.
Eşya. Öbürüsü melekut alemi. Yani cismani alem, mülk alemi güzel oldu. Öbürü ruhani alem.
Ruhani alem.
Manevi alem, ruhani alem. Değil mi? Yani aynı kelime bizi aynı farklı dünyalara götürüyor. Bunun aslında farklı dünyaları ihtiva eden bir yanı var. Ya ama burada ölçü ne? Burada ölçüleri kaçırmamak lazım. Yani mülk alemini eksen olarak biz bir hakikat yolculuğu yapamayız. Mülk alemi değişkenlerden oluşur. Bizim yapmamız gereken yolculuk melekut aleminden yola çıkarak, melekut aleminden süt emerek, mülk aleminde meleksi melekelerimizi geliştirecek bir gayret içine, çaba içerisine girmek. Bu çok önemli bir şey. Yani siz melekut aleminden süt emdiğiniz zaman mülk aleminde meleksi melekeleriniz gelişebilir.
Gelişir.
Ama melekut alemini bir tarafa bırakıp da sadece mülk alemi üzerinde yoğunlaşırsanız, sadece mülk alemine kilitlenirseniz tek yapacağınız şey mülk aleminde her şeye malik olma kaygısıyla hareket etmek. Dolayısıyla meliklik taslamak, dolayısıyla tanrılaşmaya kalkışmak.
Hocam Gazali Hazretleri bu seyahatin sonucunu kalbin hastalıkları bölümünde Allah alem ihyada.
Eyvallah.
Şehvetle başlar diyor. Sonra diyor hayvanlığa döner diyor. En sonunda rububiyette biter diyor.
Eyvallah.
Yani insan için.
Tabii.
Çünkü insan da o fıtrat olunca.
Tabii.
Doğru yönlendirilmezse Allah muhafaza düştüğü son dereke o yani.
Evet. Şimdi yani hakaykul eşya sabitetün meselesiyle ilgili bir anekdot hatıra anlatmış oluyordum.
Ondan sonra da kısa bir araya gireriz.
Tabii
hocam.
Arkadaş hocamız dedi ki
bize bir metafizik lazım.
Güzel bir muhabbet olsun diye yapıyor tabii ki. Dedi ki hocam dedi bize bir metafizik lazım dedi. Metafizik ne dedim mübarek. Hemen pat diye cümleyi yapıştırdı. Hakaykul eşya sabitetün dedi. Eşyanın hakikatleri sabittir.
Sabit.
Dedim ki bak. Hocam mübarek. Bektaşi gibi dedim. Konuşmadım. Yani bu Nesefi Akade'nin ilk cümlesi. Ama muazzam derinlikte. Başı ne? Onu söyle bana dedim. Başı. Kale ehlül hak diyor. Nesefi Hazretleri diyor ki. Kale ehlül hak. Hakaykul eşyayı sebedetün. Yani hak ehli. Dedi ki. Eşyanın hakikatleri sabittir. Hak ehli kim ya? Ehli hak kim? Ehli hak kim? Yani işte sadece fizik üzerinden felsefe yapan felsefeciler değil. Yani marifetullah kaygısı olan değil mi?
Marifetullah ilminden nasipli olan diye. Tabii. Ledün ilminden, marifet ilminden.
Yani dolayısıyla ilminden. Tasaffi, yani bütün dünyevi her şeyi tasaffi etmeye çalışan, cismani olandan ruhani olanı dolayısıyla çıkaran, ruhani olanın cismani olana ruh üflemesini sağlayan filan insanlar. Hakikat ehli yani.
Bu hakikaten vücuttaki, yani bu insanın maddi manevi vücudundaki algı merkezi de kalp. Kalbin inşasıyla değil mi hocam? Bunu, bu yola giren. Yani orada şunu söyleyerek müsaadenizle isterseniz bir araya gidelim. Sizi yanlış anlamayayım diye kendime tavsiye ederek söylüyorum. Doğru eşyanın hakikati sabittir. Ama işte bu bizim sabite kavramımızın dayandığı aslında tek bir yer var. O da hakiki mutlak olan, yani hakikatin mutlak kaynağı olan, ilmin kaynağı olan Cenab-ı Hak.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, muhterem Yusuf Kaplan hocamızla medeniyet yolculuğu programımıza devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında son olarak Taftazani Hazretleri'nin, Ömer Nesefi Hazretleri'nin akaid bahsinin şerhinden giderek bir cümle kullanmıştık. Dedik ki eşyanın hakikati sabittir. Hocam burada zihin açıcı bir gelişme sundu önümüze. Dedi ki eşyanın hakikati sabittir ama bu sabitlik, bu hakikat neye göredir? Değil mi? Yani öyle bunu gündelik dile getirelim. Ehlül hak. Yani hak ehli diyor ki eşyanın hakikati sabittir. Peki hak ehli bunu neye göre diyor? Yani beşeri, beş duyudan algıladığı bir ilhamla mı söylüyor? Hayır.
Melekûti alemden emdiği sütle söylüyor.
Bravo hocam. Melekûti alemden emilen süt de beş duyuyla algılanmıyor. İşte İbn Arabi Hazretleri ortada, İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri. İmam-ı Gazali Hazretleri, ben El-Münküzü Mine'd-Dalal'de çok önemsediğim bir ifadesi var. Aklımı buyuruyor, kopacak kadar gerdim. Kopma noktasına geldi. Baktım çıkış yok. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hemzin ruhaniyetine sığındım ve eşya bana aydınlandı diyor.
Eyvallah.
Buyurun hocam, buradan devam edelim hocam.
Ya şimdi başlarken şöyle bir dinleyicilere şöyle bir şey vaat ettik. Bir kavramsal temizlik yapalım dedik. Yani
her şeyi yerine koyalım.
Din nedir, medeniyet nedir, medeniyet nereden çıktı? Yani biz işimizi gücümüzü bırakacağız, dini bir tarafa bırakacağız, medeniyetle mi uğraşacağız falan hikayesinden.
Veya din varken medeniyete bir de ne gerek var?
Tabii.
Din yani bize yetmiyor mu?
Din bize yetmiyor mu falan. Meselesini ta buralara geldik. Ta başa, yani ilk başa gidelim. Yani bu biraz tecelliyat gibi olsun. Yani biraz akışa bıraktık. Zuhurat
Zuhurat'a
falan
da
gibi.
Biz.
Evet. Şimdi bu soru yanlış.
Evet.
Ya medeniyet nereden çıktı? Din varken medeniyet nereden çıktı? Sorusu yanlış.
Biraz selefi kokan da bir soru galiba.
Tabii tabii. Selefilik kokan. Abi ne o selefilik? Yani bizim selefe laf edemeyiz zaten.
Çok güzel hocam. Madem kavram temizliğine giriyoruz, çok kısa bir iki cümleyle sizden istirham etsek. Yani selefi dediğimiz zaman hep böyle gözümüzün önüne bugün gelen bir tablo var. Ama bir de biz selefe haşa söz söyleyecek halimiz yok. Aynen. Yani selefiliği de sanki burada bir ayırmak lazım. Bir, yani bu işte belli güçlerin etkisiyle Arap dünyasında oluşturulmuş 1400 yıllık İslam medeniyet, İslam kültür, zihin, medeniyet algısını yıkmaya çalışan. Buna bir ilahiyat profesörü tanıdığımın beyanıyla İslam'ı göçebe haline döndürmeye çalışan, yani İslam'ın 1400 yıllık bütün kazanımını yıkmaya çalışan selefilikten burada bahsediyoruz.
Evet.
Buyurun hocam.
Ya şimdi şöyle, burada emperyalistler, özellikle İngilizler.
Özellikle İngilizler.
Çok ciddi bir oyun tezgahını yanar. Yani zihnimizi allak bullak edecek bütün kilit kavramlarımızı yok edenler.
Özellikle bu ehli sünnet omurga üzerinde değil
tabii,
mi hocam?
Tabii. Ya bu özellikle önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani mesela bunlardan biri selefilik kavramı. Selef kavramı. Selef neden önemli biliyor musunuz? Bakın, dolayısıyla sünnetin önemi. Dolayısıyla dinle medeniyet arasındaki ilişki, Kur'an'la sünnet arasındaki ilişki. Yani bu ilişkiler o kadar önemli ki.
Sizin çok güzel bir ifadeniz vardı. Müslüman zamanı, Müslüman zemini, Müslüman zihni diye.
Evet.
Onun bir öncesinde ben notlarıma şöyle almışım. Mekke Medine inşa süreçlerinden bahsetmiştiniz.
Tabii.
Değil mi hocam?
Tabii. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Yani İslam'ın, sadece İslam'ın sahip olduğu bir imkan var. Yani Hinduizmin, Budizmin, Şintoizmin, Çin medeniyetinin, Hint medeniyetinin, Japon tecrübesinin, Afrika, Latin Amerika tecrübelerinin, Batı uygarlığı tecrübelerinin sahip olmadığı bir dinamik var, bir dinamizm var, bir ruh var İslam'da. O ruhu patlatmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. O ruh ne? Kısaca şöyle özetleyeyim. Yani bu selefe saldırarak aslında, tamam mı? Yani şimdiki selefilik, ne o selefilik dediğimiz şey selefsizliktir.
Aynen öyle.
Selefsizlik. Bravo. Yani köksüzlük.
Bravo.
Yani selefle hiç ilgisi yok. Selef kök demek.
Tabii.
Tamam mı? Kök demek. Ama
Batı bunu hep yapıyor hocam. Size bir medeniyet, bir kavram gönderiyor. Aslında o gönderdiği kavramı kullanarak o gönderdiği kavramı yok etmeye çalışıyor.
Tabii cihad istiyorsun mesela. Cihadist diye bir şey icat ettiler. Yani bütün kilit kavramları mahvediyorlar ya.
Cihadist diyor değil mi? Tabii.
Ya ne demek yani? Sen ne diyorsun? Önce? İşte insanlar kalkmışlar cihadist diyor, cihatçı diyor bilmem ne falan filan. Yani bu kadar Müslümanlara, Müslümanların içinden İslam'ın kilit kavramlarını ters yüz ederek, iyiliş ederek darbe vurulabilir mi ya? Bu çok iğrenç bir şey. Şimdi bakın, söylemek yani bizde, sadece bizde olan, sadece İslam'da olan, sadece Müslümanların bir şekilde her şeye rağmen sahip oldukları bir imkan var, tamam mı? İnsanlığın önünü açabilecek bir ruh var orada. Onu yok etmek istiyorlar. Ne o? O şu. Yani zihin açıcı bir şekilde de, biraz daha net bir şekilde de söyleyeyim. Karşılaştırmaları da yapalım. Ben şöyle bir cümle kuruyorum. Bu güzel bir cümle. Çok özür dileyerek söylüyorum.
Sağ olun.
Batı uygarlığının ontolojisi yoktur. Batı uygarlığı epistemoloji üzerine kurulmuş.
Ben bu cümlenizi çok önemsiyorum. Daha önce de rastladım yani, dinlemiştim sizden. Batı uygarlığının ontolojisi yoktur.
Batı uygarlığı epistemoloji üzerine kurulmuştur. Yani epistemoloji bilme çabası. Dinleyicilerin kafasını ütülememek için, jargona boğmamak için söylüyorum. Epistemoloji bilme çabası. Tamam mı? Ontoloji olma çabası.
Bilme tapma yani.
Tabii.
Ta Grek'ten kaynaklanıyor.
Tabii tabii.
Hocam, bilgiyi bak, yüceltme, bilgi en büyük değerdir deme.
Tabii tabii. Yani bu, biz burada bilgiyi, bilimi, bilme çabasını, ilmi falan küçümsemiyoruz. Böyle bir şey yok.
Ama ontoloji olmalı, ontoloji olmalı ki
tabii,
epistemoloji bir işe yarasın.
Tabii. Yani bilme çabası insanı eksen alır. Olma çabası yaratıcı eksen alır.
Bir daha alabilir miyiz hocam? Hocam?
Bilme çabası, epistemolojik çaba, insanı eksen alır. Bilen, Descartes'in kogitosu, kogito ergo sum dediği şey, biliyorum, halde varım derken aslında insanı tanrılaştırıyor. Bilen benim.
Bilen ya benim.
Tanrı'yı da ben icat ederim.
Ve benim tek değerim bilgi diyor.
Tabii. Dolayısıyla bilme, bilen özne, bilen yani Tanrı'nın sıfatlarına dolayısıyla insan sahip oluyor.
Halbuki biz ne diyoruz? Eşyaya Allah Adem'e öğretti diyoruz.
Tabii. Ama bak, burada önemli bir şey var. Yani çok ciddi bir ayrım var.
Tabii, o ayrı. Oraya kadar çıkamıyor zaten bu.
Tabii.
Yani oraya kadar çıkamıyor dediğiniz gibi. Batı uygarlığının olması yoktur.
Dinleyicilerin kafasında biliyorum o halde varım. Nasıl oluyor da insanın kendini tanılaştırması oluyor?
Buyurun hocam. Bunun mekaniğini bir kuralım hemen.
Tabii ya. Yani biraz uçuralım yani. Arabada biraz dikkatli olmak lazım. Özellikle yolculuk yapan.
Yolculuk yapanlar evet. Genelde trafik kurallarına dikkat etsinler.
Dikkat etmek lazım.
Bizim işimiz zihinle. Evet. Herkesin gözü el ayağı trafikte olsun. Buyurun hocam.
Şimdi bakın. Biliyorum o halde. Düşünüyorum o halde varım. Düşünüyorum o halde varım. Cümlesi nasıl oluyor da insanın tanrılaşması oluyor. Şimdi bunu ben bir resim sanatından örnekle vereyim.
Buyur hocam.
Yani hümanizm dediğimiz şey bugün post-hümanizme evrildi.
Çok kısa açayım hocam. Hümanizm tırnak içerisinde insan sevme, insan saygı duyma falan değil, değil mi? Başka bir şeyden bahsediyoruz.
İnsanı tanrılaştırılması.
Yani hümanizm, biz de maalesef hani kavramlarımızı yitirdik diyoruz ya. Biz de benim diyen İslami zihne, yapıya sahip insan bile hümanizmi güzel bir sözmüş gibi kullanıyor. Çok hümanist. Hümanizm, şu hümanist değerler. Ya hümanizm insanı sevmek falan değil. Hümanizm insanı tek ölçüt değer haline getirmek, insanı ilahlaştırmak. Başka bir ifadesi yok.
Tabii. Şimdi yani William McNeill diye bir yaşayan en büyük tarihçi. var. Bu Anal Okulu'nun, Fransız Anal Okulu'nun özellikle en önemli kaynağı da bu okulun çağın son yüzyılın en büyük tarih ekollerinden biridir. En parlak temsilcilerinden biri de Ferhan Brodel'dir.
Tamam mı? Brodel.
Yani o dalganın son temsilcisi William McNeil. Yani İbn Haldun'dan beslenen en büyük okullardan birisi bu. Tarih ekollerinden birisi. Yeri geldi, bir şey daha eksik kalmasın, güzel bir şey çıkabilir. Arnold Toynbee İbn Haldun'la ilgili çok güzel bir cümle kurar. Der ki, İbn Haldun'dan sonra geliştirilen bütün tarih bilimi, birikimi, tarihle ilgili yapılan çalışmalar İbn Haldun'a düşünmüş birer dipnottur der.
Çok müthiş bu cümle. Ama işte...
Ama Toynbee kim? Çağımızın en büyük tarih
felsefecisi. Tarih felsefecisi. Fakat hocam...
Bunu bugün Türkiye'de söyleyebilir misin? Söylemezsiniz.
Söylemezsiniz.
Hiç kimse bir şey anlamaz. Ne diyor ya, bu manyak diye.
Hocam şimdi...
Yani biz bak adam diyor ki tarih bilimi adına yapılan tüm çalışmalar İbn Haldun'a, İbn Haldun'dan sonra yapılan bütün çalışmalar İbn Haldun'a düşünmüş bir dipnottur diyor. Biz tarihte, tarih dersimizde, eğitim sistemimizde İbn Haldun'a bir dipnot düşebiliyor muyuz?
Mümkün değil. Anlamıyoruz böyle. Niye anlamıyoruz biliyor musun? Okuyup anlamamak değil. Okuyan bir insan, orta akıl sahibi bir insan anlar. Ama mesele şu hocam. Bir parantez içinde gireyim. Sonra Descartes'a dönelim. Şimdi İbn Haldun'u bilmiyorum. Toynbee bunu analiz edebiliyor mu? Yani imanı müsaade etmiyordur muhtemelen ama İbn Haldun'u okuduğunuz zaman şunu hissediyorsunuz ki İbn Haldun tarih veya toplum veya antropoloji ne derseniz deyin eşyanın hakikati sabittir ve mevcuttur'a ulaşmış.
Tabii.
Ama bir şekilde ulaşmış. Hak ehlinin dediğine göre diye ulaşmış. Niye bunu şuradan yorumluyorsunuz? İbn Haldun'un bütün bahisleri konuya ilişkin bir ayeti kerime tefsiri veya bir hadis-i şerif meali şeklinde devam ediyor hocam.
Ya bir de şu var. Yani bu söylediğiniz şey önemli. Yani aslında başka diğer alimlere göre bazen ayetlere, hadislere gönderme yapması biraz az bulunur İbn Haldun'un buna rağmen.
Ama şimdi İbn Haldun'un o yazdığı eser tırnak içerisinde dini bir eser değil. İbn Haldun'un tasavvuf eserleri de var.
Tabii. Asıl söyleyeceğim şey şu. Şimdi İslam dünyasında Gazali'nin açtığı bir çığır var. Şimdi mesela Arap dünyasında büyük düşünürler çıktı çağımızda. Yani bir şekilde büyük düşünürler çıktı. Mesela bunlardan biri çağdaş İslam düşüncesi dediğimizde aklımıza gelen isimlerden birisi Hasan Hanefi, Cabiri, Muhammed Arkon vesaire. Bunlar soldan gelen adamlar, değil mi? Çok enteresan. Ve mesela Arkon'un Mutezile, Maturidilik, Eş'arilik ile ilgili kafamızı karıştıran Türkiye'de ikinci sınıf fikir üreten tipler var. İkinci sınıf. Yani fazla hakaret etmek istemiyorum. Bu kadarla yetineyim. Bu adam soldan geliyor. Bizim arkadaşlar İslami camianın içinden çıkıyorlar. Tamam mı? Bakın ne kadar zihnimizin allak bullak olduğunu, nasıl bir özenti, nasıl bir aşağılık kompleksiyle...
Kompleks diyecektim. Siz ağzımdan aldınız. Buyurun.
Mahallin olduğumuzu buradan anlayabiliriz. Öbürü soldan geliyor ama Paris'te yaşıyor. Sorbonne'da.
Garaudy.
Muhammed Arkon.
Garaudy gibi değil
mi? Tabii. Adam diyor ki yani biz işte İslam akıl dinidir bilmem ne falan filan. Ya bu seküler akıl diyor kardeşim.
A bravo. Hangi akıldan bahsediyorsun?
Ben İslami yani bu Kur'an tefsirini yaptı, metodoloji ortaya koydu, antropoloji koydu ortaya. Ben İslam'ı neyle anlayacağım diyor. İslami akılla anlayacağım diyor. Seküler akılla ben İslam'ı ne yaptım? Anlaşılamaz hale getiririm.
Yani ben eşyanın hakikatini anlamak için haktan gelen ilhamla bakmam lazım olaya diyor.
Yani bu güzel oldu bunu aşmamız. Şimdi Descartes, hümanizm, dolayısıyla kogitosu.
Düşünüyorum o halde varımın. İnsanın tanrılaştırılmasıdır dedik. Evet. Bunu izah ediyordunuz hocam. Evet. Buyurun.
Ama bu bütün sorunlarımızın kökeninde olan şey bu. Bu epistemoloji, ontoloji meselesinden geldik.
Kaynağı. Doğru.
Oradan geldik.
Yani, oradan geldik. Evet. Dedik ki Batı uygarlığının ontolojisi yoktur. Yani Batı uygarlığının varoluşsal bir çabası yoktur. Tek çabası bilmedir.
Bilmen için bilme, hakim olmak, sahip olmak,
eşyaya sahip olmak, olma.
Kontrol etmek.
Kontrol etmek.
Tamam mı? Yani Descartes bunu söylüyor ya, tabiatın efendileri ve hakimler olacağız diyor.
Evet.
Francis Bacon bunu söylüyor. Yani biz diyor, tabiata hakim olacağız. Bütün tabiatı ele geçireceğiz diyor. Bir Müslüman böyle bir kaygı güdemez. Yani o zaman tanrılaşmaya kalkışır insan. Yani insan Tanrı'nın rolünü oynamaya kalkışır. Bu çok saçma bir şey bu. Yani karikatür, insanın da karikatürleştirilmesi, Tanrı'nın da karikatürleştirilmesi. Bu kadar net. Şimdi bakın resim sanatından örnek
şey gibi değil mi hocam? Yani bana bir kule yapın da Firavun'un Haman'a dediği gibi. Tabii. Bana bir kule yapın. Çıkayım Musa'nın Rabbine bir ok atayım.
Tabii.
Demesi gibi bir şey adeta.
Tabii. Şimdi bakın. Yani madem şey oldu, bu Descartes'in şeyini vereyim. Çok güzel bir örnek bu. Oraya geleyim. Yani kimse paganizm öldü falan demesin. Putperestlik öldü falan demesin. Yani çağımızda öyle bir süreçten geçiyor. Tam neopaganizm.
Hocam ben
teknopaganizm.
Çok tahrik edici bir cümle söyleyeyim bence. Bugünün paganizmi cahiliye dönemi paganizmden daha vahşi.
Tabii rahmet okutur.
Rahmet, çünkü cahiliye dönemi paganizm, klasik paganizmde bir ilah fikri var. Onlarca ayet-i kerime var. Onlara sorsan yağmur kim yağdırır? Allah derler buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bir ilah fikri var. O ilah fikrini kendi kıt aklınca aklileştirip formalize ediyor.
Tabii. Ya bir de o masumane
bugün,
bir şey var.
Masumane. Bugünkü öyle değil. Bugünkü ilah fikrini reddediyor. Tabii. Ben varken haşa ilaha ne gerek vardı. Tabii. Yani bugünkü Firavun. Yani sizin Rabbiniz, en büyük Rabbiniz benim diyen Firavun bugünkü.
Eyvallah. Yani dolayısıyla teknopaganizm çağı. Ne? Neopaganizm. Yani din dışı kutsallıklarda patlama.
Bu ayrı bir pencere tabii.
Din dışı kutsallıklarda patlama.
Bunun da dibi eşyaya hakimiyet. Bunun da dibi bilgiye hakimiyet.
Tabii. Dolayısıyla hakikatin yitirilmesi. Yani dolayısıyla mesela pozitivizmle birlikte dinin hayattan çekileceği, dinin dünyadan çekileceği, yok olup gideceği falan beklentisi vardı. Yani bütün bilim adamlarında, batılı bilim adamlarında.
Evet, evet. Filan, özellikle 19. yüzyılda değil mi hocam?
19. yüzyılın zirve akımı bu. Sonra ne oldu? Din hayattan çekilmedi. Din daha fazla güçlendi. Fakat bu din hangi din? Din dışı kutsallıklardaki patlamaların yaşandığı din. Din dışı kutsallıklardaki patlama ne? Bak örnek vereyim bu. Ama manyak bir örnek. Çok acayip uçurur. Şimdi Elvis Presley. Rock müziğinin babası. Rock müziğini, kapitalizmi, protesto müziği. Kapitalizmi, protesto
tabii
müziği.
Esas doğduğu yer, siz daha bilirsiniz. Yanlış tabii, bilmiyorsam İngiltere'deki sanayi işçileri arasında doğdu değil mi rock müziği?
Tabii. Ama bak şimdi mesele ne? Yani tabii asıl Amerika'da dolayısıyla şey oldu. İngiltere'de de güçlü akımlar var falan. O önemli değil. Asıl buradan neopaganizm, teknopaganizm, din dışı kutsallıklar falan, rock falan nasıl ilişkilendiriyorum? Şöyle. Şimdi Elvis Presley öldü. Ama Amerika'da on binlerce insan Elvis Presley'in öldüğüne inanmıyor.
Hocam Jedi
Jesus Christ diyor. Elvis Presley için ölüm yıldönümünde gidiyorlar. Ya müzikçi, yani popüler müzikçi, rock müziğinin babası, bilmem ne. Yani put yani.
Put.
Tamam mı?
Adam, hello, adam put yani.
Tabii. Gidiyorlar mezarına. Mezarında ayinler yapıyorlar. Our Jesus Christ falan diye başlıyorlar ilahiler söylemeye.
Şimdi aynı akıl. Yani Allah'ın peygamberini haşa Allah'ın oğlu deyip sonra da Rab ilan eden akılla aynı akıl.
Tamam.
Başka bir şey mesela ben şeyi duydum, çok şaşırmıştım. Bu Star Wars var ya, George Lucas'ın.
Evet.
Jedi var. Evet. Hocam Jedi dinine inanan binlerce insan varmış dünyada.
Tabii. Şimdi bakın. Yani din çekilmedi hayattan ama daha din dışı kutsallıklar, din dışı kutsallıklarda bir patlama yaşandı. Din dışı kutsallıklarda, yani bir paganizm biçimi, bir putperestlik biçimi bütün küre ölçeğinde yaygınlaştı. Mesela kültür endüstrisi, müzik endüstrisi, futbol endüstrisi, bunun altını çiziyorum bakın. Yani putlar falan gitti. Yani bizim bildiğimiz klasik putlar, putperestlik biçimleri gitti.
Halbuki o klasik putperestlikte bir ilaha gönderme vardı
tabii,
netice.
Bir onu ilah kabul ediyordu.
Tabii.
Yani bir yüce kudret arayışı vardı. Beşer ötesi, beşer üstü bir kudret arayışı vardı. Değil mi? O yüzden mesela Babililerde, Keldanilerde geliştirilen bilim dalları ne? Bu ilginç bir şey.
Astronomi.
Astronomi.
Tabii. Göğü seyretmek için. Zigurat falan tabii. Çıkıp gökyüzüne bakıyor.
Greklerde geliştirilen ana bilim dalı ne?
Heykel. Veya şey felsefe.
Fizik, biyoloji.
Biyoloji.
Yani onlar fiziğe bakıyor, bu dünyaya bakıyor, insan bedenine bakıyor. Bu dünyaya kilitli
kendileri.
Ama şey, daha kadim medeniyetler, tabii anatomi dolayısıyla, daha kadim medeniyetler İnsanın kendi ötesine dolayısıyla ufka bakıyor.
Hocam burada çok ilginç. Mesela Alex Tocqueville'in takriben 19. yüzyılın ortalarında yazdığı o kitabı var. Meşhur Amerika'ya ilişkin. Orada diyor ki Amerika diyor Amerika'da Amerika o kadar büyük gidiyor coğrafi olarak ve insanlar o kadar çaresiz ve kopuk gidiyor Amerika'da. Bu çaresizlik ve kopukluk yalnızlaşmaya sebebiyet olacaktır diyor. Yani Marx'ın yabancılaşması değil, Tocqueville'in yalnızlaşması. Ve bu diyor adeta dediğiniz putları üretecektir diyor. Bunun da örneğini ben bir hukuk felsefecisinde okudum. İşte Superman, Batman, Örümcek Adam bunlardır diyor. Yani biri gelecek, uçacak, pelerine falan var. İşte tutacak, gemiyi kaldıracak, gözünle ışın verir falan. Sizi kötüden koruyacak. Sizce bu nedir? Bu insan var dibinde ama süper insan var. Ve sizin ilahınız bu olacak artık diyor.
Yani özellikle bu neopaganizm dalgası teknopaganizm dalgasına dönüşecek.
Şöyle toparlayabilir miyiz hocam o zaman bunu? Şu cümlenizi çok önemsiyorum. 19. yüzyılda pozitivizm bütün dinleri bitirecek bir iddiayla geldi. Çünkü esbabı reddet diyordu aklı sıra. Halbuki arkasındaki iradeyi silemeyeceğini unuttu. İnsan fıtratını da bilmediği ve nazara almadığı için.
Kesinlikle.
Fakat insan fıtratındaki inanma ihtiyacı, kutsal ihtiyacını silemediği için bugün bu ihtiyaçlar eşya tarafından, epistemolojinin gelişmesiyle oluşan eşya tarafından doldurulmaya çalışılıyor.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kültür endüstrisi, müzik endüstrisi, futbol endüstrisi yeni paganizm biçimleri üretiyor.
Evet.
Yani orada din dışı kutsallıklardaki patlamayı görüyorum. Mesela müzik endüstrisinde ne var? Giriyor müzikole veya işte salona falan. Kendinden geçiyor.
Değil mi?
Hain. Seküler hain o.
Doğru. Tamam,
futbol endüstrisi. Özellikle öyle. Televizyon futbolu. Televizyon futbolu ile stadyumdaki futbol arasında çok ciddi bir fark var. Yani Türkiye'de futbol felsefesiyle ilgili ilk metinleri ben yazdım. Onu da söyleyeyim. Bu çok önemli. Çünkü bayağı bu ne ya dedim ya bu 20 küsur sene falan önce.
O zamanlar daha da gündemliydi tabii futbol.
Tabii. Avrupa yani. Şampiyonası bilmem ne falan tabii. Vardı. O zaman işte Londra'da yazmıştım. Londra'dan tam dönmek üzereyken. Stadyum futbolu, televizyon futbolu. Futbolun bu kadar ilgi görmesinin nedeni ne? Futbol, özellikle stadyum futbolunun bu kadar ilgi görmesinin nedeni ne? Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ezberleri bozacak bir şey söyleyeyim. Futbol alternatif bir toplum modeli sunuyor. Stadyumda. Yani bir futbol antropolojisi yapacak olursak futbol alternatif bir toplum modeli sunuyor. Nasıl bir şey var orada? Şöyle bir şey var. Yani orada bir oyun var.
Tamam.
Oynayanlar var. O oyunu seyredenler var. Yani oyuna katılanlar var. Seyrederek katılanlar var.
Bu anlattığınız sarmal da kulağa Grek ve Roma'ya çok çalıştırıyor.
Tabii. Oradan geliyor.
Oradan geliyor.
Oralardan geliyor.
Birileri bir şeyler yapıyor,
mesela,
seyrediyorsunuz.
Olimpiyatlar. Yani biz spor diye yapıyoruz. Adamlar ibadet diye yapıyor.
İbadet ve savaş hazırlığı. Tabii tanrılar için yapıyorlar.
Bu çok önemli bir şey.
Kendi tanrıları için yapıyorlar.
Ya bakın bunları insanlar bilmiyor. Yani nasıl sekülerize edildiğini anlayın. Yani olimpiyat, Greklerdeki olimpiyat yarışları, hazırlıkları, sporlar, şunlar bunlar falan spor olsun diye yapılmıyor. İbadet olsun diye.
Kendi tanrıları için yapıyorlar.
Tabii ya.
Grek tanrıları için.
Bu çok basit bir şey değil. Çok esaslı bir şey. Şimdi de aslında bir şekilde aynı şeyin sürdüğünü görüyoruz. Neyse stadyum futbolu televizyon futbolu diye ayırdım. Özellikle televizyon futbolu daha pagan bir şey. Stadyum futbolunda şöyle bir
daha
şey var.
Alternatif bir şey.
Alternatif bir toplum modeli var. Ne var? Saha var, kurallar var.
Siz onlardan değilsiniz ve seyrediyorsunuz.
Şöyle başka bir taraf var.
Buyurun.
Yani neden alternatif toplum modeli? Bir, sahada din, dil, etnisite bilmem ayrım falan yok. Sadece erkek kadın meselesi var.
Özellikle bu da sporda vurgulanır.
Tabii.
Sporun en temel ilkesi nedir denir
tabii.
Bu modern çağda?
Tabii.
Din, dil, ırk falan yok
tabii.
Denir.
İki, ceza, işlenen suç anında cezasını bulur.
Tamam. Doğru, bu da
kurallar
güzel.
Kurallar belli.
Bu da güzel.
Dolayısıyla hemen anında cezasını bulur. Dolayısıyla
amaç
stadyumdaki,
var.
Tabii tabii. Yani bir de kazanma falan filan işte katarsiz falan filan doyma ulaşma falan hikayesi, oyun falan hikayesi. Yani aslında stadyuma insanlar donarken toplumdaki haksızlıkların, adaletsizliklerin, yaşanan sorunların bir şekilde yol açtığı bir psikolojiyle stadyuma kaçıyor. Kaçıştır o yüzden. Hmm. Yani futbol o yüzden bir dine dönüşüyor. Futbol bir dine dönüşüyor. Seküler bir dine dönüşüyor. Özellikle televizyonla birlikte. Nasıl oluyor? Mesela televizyonda yayınlıyor. Naklen yayınlıyor.
Doğru.
Biz ekrandayız. Biz seyrediyoruz. Ama neyi seyrediyoruz? Biz maçı seyretmiyoruz. Biz görüntüler izliyoruz. Bize neyin görüntüsünü izliyoruz? Bizi sunulan görüntüler izliyoruz. Bize ne sunuyor adam? Bize bir starın mesela
istediği açılarını
close up ayrıntı çekimle dökülen terlerini sunuyor. Yani yavaş çekimle falan acayip bir şekilde yüceltiyor adamı. Gözlerini, hareketlerini, bakışlarını falan yüceltiyor ve dolayısıyla izleyici onunla yüzleşleştiriyor. O Jesus Christ.
O haline geliyor değil mi?
Bakın o Jesus Christ.
Hocam bir pratik örnek vereyim mi?
Tabii.
Programı sonlandırıyor. Tamam. Bir gün bir arkadaşım, bir dostum işte böyle İstanbul takımlardan birinin çok böyle locam hocam diyor öyle bir yerlerinde yeri varmış. İlla davet etti fakiri. İyi dedik bir gidelim yani. Bundan 7-8 sene önce gittim. Hocam orada ikisini de şöyle gözlemledim. Hmm. Birincisi işte orada belli mali seviyesi olan insanların geldiği. Dolayısıyla işte bir tane armatör yanınızda İstanbul'da en iyi avukatlarından biri falan. Böyle hakikaten böyle bir salon insanlar yani tırnak içerisinde. Hocam maç başlayınca o salon gitti. O insanların içerisinden garip yaratıklar çıkmaya başladı. Böyle küfreden, bağıran, yediği çekirdeği yere atan, sigarasını önüne söndüren. Ya böyle tuhaf bir şey çıktı. Orada böyle bütün kimliklerinden şeye benzetiyorum. Bu Lord of the Flies vardı ya hocam. Oradaki o adaya düşen çocukların içinden çıkan yaratıklar gibi yaratıklar çıktı. İkinci gözlemde televizyon futboluna ilişkin aynı olayda. Bir pozisyon oldu, ben kaçırdım. Canlı seyretmedim şimdi. Böyle çok hevesli değilim maça. Hemen şu geldi zihnime. Ya zaten tekrarını görürüm dedim. Sonra dedim ya nerede görüyorsun? Maçtasın, bunun tekrarı yok. Bitti. Dedim ya bu ama burada böyle çok kuru bir ortam. Televizyon yok burada. Niye geldi insan? Hocam bu zihinsel kışkırtılarını yapmak güzel. Biz hiçbir şeyi hiç kimseyi itham için söylemiyoruz. Maruz kaldığımız zihinsel taarruzları ifade etmek için bunları da söylüyoruz. Tabii. Kıymetli Erkan Radyo'nun muhterem dinleyicileri.
Yalnız Cogito.
Cogito.
Onu anlatmayalım.
Hocam onu sonra haftaya devam edelim. Evet, çünkü ona girdik mi gideceğiz yani.
Yok şey yapmayalım. İnsanlar da beklesin.
Düşünsünler. O zaman şu soruyu soruyoruz
i̇nsan
diyoruz.
İnsan nasıl tanrılaşıyor?
İnsan bilen düşünüyorum, insan, düşünen insan. Biliyorum öyleyse varımla nasıl tanrılaşır hale geliyor onu anlatacağız. Kıymetli Erkan Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Yusuf Kaplan hocamızla medeniyet yolculuğu programımızın sonuna geldik. Hepinizi sahiplerin sahibi, varlığın yegane ve mutlak hakimi Cenab-ı Hakk'a emanet eder. Sağlık ve esenlik dileriz efendim.